Fahri kainat, sevgili Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin âl ve ashabının enbiya-i izam, piran-ı kiram efendilerimizin ruhlarına hasaten 400 sene evvel inşa etmiş olduğu vakfında bulunduğumuz Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin ruhlarına, hepimizin geçmişlerimizin ruhuna ve bütün ümmet-i Muhammed'in selametine bir Fatiha-i Şerife, 3 İhlas-ı Şerif. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Çok değerli kardeşlerimiz, hayırlı vakitler olsun. Elhamdülillah, böyle ümmetin bir noktada toplanmaya çalıştığı günlerin içerisindeyiz. Kâbe-i Muazzama'yı merkeze koyduğunuz zaman doğusundan, batısından, kuzeyinden, güneyinden adeta bir mıknatısın öyle demir tozlarını çektiği gibi farklı dillerde, farklı renklerde, farklı milletlere mensup insanlar adeta bir noktada bir insan haline gelecekmiş gibi bir yolculuğun içerisinde. Ve Allah Teala'nın durun dediği bir yerde durmak üzere belki milyon insanlar böyle bir yolculuğun içerisinde. Hadis-i şerifte buyrulur ki El-Haccu Arafa. Hac Arafa'dan ibarettir. Yani haccın diğer rükünlerini bazılarını ceza vererek, bazılarını kaza ederek mümkündür telafiz. Ama Arafat'ı kaçıran hacı olamıyor. Yani farz tavafı daha sonra da yapabilir bir insan. Peki Arafat ne hocam? Arafat dediğimizde yani bayram dediğimiz günden bir gün evvel Allah'ın şu mekanda, sınırları belli olan mekanda insanın sadece duruş. İsterse orada helikopterle oradan geçsin. Orada bir an duracak. Demek ki Cenab-ı Hak orada kullarına bir randevu. Burada duracaksınız diyor. Dua eder etmez onlar ayrı. Ama adeta ya Rabbi senin durduğun yerde ben işte buradayım. Bu da bize söz verildi. Biz ya sana söz verdik, işte buradayız ya Rabbi demek şeklinde adeta bütün ümmetin toplandığı bir mekan. Diğer taraftan da hem hacla ilgili olarak hem de haccın dışındaki müminler için de çok önemli bir ibadet var. Orada kurban diyoruz. Muhterem hocamızın okuduğu ayet-i kerimelerde bu kurban dediğimiz ibadetin sadece bizim ümmetimize mahsus bir ibadet olmadığı, bilakis geçmiş ümmetlere de bu noktada bir farziyetin yüklendiği, bir ibadet yüklendiği bildirilmekte. Ve Allah Teala oradaki hikmetleri de yine bize bildirmekte. Onun için bugünkü sohbetinizde kıymetli kardeşlerim, inşallah burada muhterem Osman Nur Topbaş Efendi Üstadımızın da son Altınoluk sayısında gerçekten hani ibadette neyi anlıyoruz, hangi ibadetler hangisine göre daha önceliklidir konusunda ufkumuzu açacak çok güzel bir sohbet var. İnşallah bugün hem bu ayet-i kerimeleri, Hac suresinin 34 ve 37. ayetlerini hem de inşallah Şeyh Sadi'den güzel bir nakille insanın hem fıtratını ortaya koyan hem de aslında o fıtrata uygun olarak da insanın ne yapması gerektiğini bildiren bir menkıbeyle inşallah bu vaktimizi değerlendirmiş oluruz. Öncelikle Hac suresi diye ifade edilen Kur'an-ı Kerim'deki bu surede Rabbimiz hac ibadetiyle, daha doğrusu kurban ibadetiyle ilgili olarak bize şu beyanlarda bulunuyor. Buyuruyor ki, biz her ümmete, size değil sadece, Muhammed ümmetine değil, her ümmete kurban kesmeye uygun hayvan cinsinden kendilerine rızık olarak verdiklerimiz üzerine Allah'ın adını ansınlar diye kurban kesmeyi gerekli kıldık. Demek ki kurbandan maksat o fiille beraber Allah Teala'nın adını anmak. Öyleyse şimdi sizin ilahınız, mabudunuz, Rabbiniz bir tek ilahtır. Öyleyse ona teslim olun. Gerek verdiği hayatınızda, gerek içtimai hayatınızda, gerek aile hayatınızda, ticaret hayatınızda, kısacası Allah size hangi hususta neyi emrediyorsa ona teslim olun. Daha farklı mantıklarla, fikri bir takım düşüncelerle Allah'ın emirleri karşısında ama demeyin. Farklı mülahazlar getirmeyin. Cenab-ı Hak açık bir şekilde şimdi sizin bir tek ilahınız var. Öyleyse ona teslim olun. İşte o ihlaslı ve mütevazi insanları müjdele. Muhbitin diye Kur'an-ı Kerim'de böyle insanın içini ısıtan bir tabir var. Ne demek muhbitin hocam? Muhsinin var, muhbitin var değil mi? Münfikin var, müstağfirin var. Hepsinin bunların ayrı ayrı insan ruhunu besleyen, insan kişiliğini geliştiren özellikler taşıyor her birisi. Muhsinin, müstağfirin, münfikin, muhbitin. Allah Teala kullarını bu vasıflarda görmek istiyor. Yani istiğfar eden kullar olsunlar. İnfak eden kullar olsunlar. Her işlerini en güzel şekilde yapan, Rabbin huzurunda yaşadıklarını hisseden kullar olsunlar. Bir de muhbitin, yani Allah'a teslim olmuş, ihlaslı, mütevazi insanlar olsunlar. Peki nasıl böyle bir insan olacağız? Hangi özellikleri taşıyacağız ki Allah Teala'nın muhlisin vasfını almış olalım? Muhbitin vasfını almış olalım. Onlar öyle kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri titrer. Yanına zahiri manada Allah denildiği zaman da veya Allah Teala'nın bir emri söylendiği zaman da Allah Teala'yı hatırlatacak bir tecelli olduğu zaman da kalbinde böyle bir sıcacık titreme başlar. Niye? Çünkü kalbi hassastır. Kalbi rakiktir, kalbi incedir. Kalp taşlaşmışsa eğer, kalp katılaşmışsa ki Kur'an-ı Kerim'de hep bunlardan bahsediliyor. Yani taş gibi olmuş kalplerden bahsediliyor. Mesela Bakara suresinde merhum Mahmud Sami Efendi Hazretleri bu ayet-i kerimeyi çok okurlardı. ثُمَّ قَسَتْ كُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَهِيَ كَالْحِجَارَ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَ. Sonra sizin kalpleriniz katılaştı. Öyle katılaştı ki taş gibi oldular. Hatta taştan daha şiddetli oldu. Zira وَاِنَّ مِنَ الْهِجَارَ لَمَا يَتَفَكَّرُ مِنْهُ الْاَنْهَارِ. Taşlardan öylesi vardır ki o katılığına rağmen taşların içinden nehirler fışkırır. Sonra onlar Allah korkusuyla paramparça olurlar. Onun içinden nehirler çıkar. Bu ayetin tefsirinde merhum üstad buyururdu ki taştan bile katılığına rağmen su akar. Taş Allah korkusuyla lema yekbitu min haşyetillah. Allah korkusuyla taş olduğu yerden düşer de katılaşmış kalpten bir damla merhamet ve gözyaşı çıkmaz. İşte şimdi dünyada görüyoruz. Evet. Kalbi kararmış, beyni kararmış, zulmün içinde kapkaranlık kalmış olan insanların şu mübarek bayram arefesinde bile ümmet-i müslümanın evlatlarını nasıl bombalarla öldürdüğünü görüyoruz. Zerre kadar merhameti, insafı, kalbi olan insan bunu yapmaz. Ama kalp katılaşırsa Allah muhafaza, yapamayacağı bir şey yok insanın. Hatta hayvanlardan daha ötesini yapar. Bir hayvan bile avına avlar, ondan bir yer geçer biter. Ama zalim olursa insan Allah muhafaza, cehaletin karanlıklarında iyice kalırsa o adeta kan dökmekten zevk alır hale gelir. Onun için Cenab-ı Hak burada muhbitin diye ifade edilen bu ayeti kerimenin hani bir sonraki ayette bunu açıklıyor bize. Allah anıldığı zaman kalbi titreyen insan. Aynı ifade malumunuz Maide suresinde de var. İnnemel mu'minunellezine izâ zükerallâhu vecilet kulûbuhum. Hakiki müminler ancak o kimselerdir ki Onların yanında Allah denildiği zaman, yani Allah adına bir şey söylendiği zaman, evet, Allah'ın hatırı ortaya koyduğu zaman kalbi titrer de ona göre hareket yapar. Ben tanımıyorum haşa demez yani. Sonra başlarına gelenlere sabrederler, namazlarını kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de Allah için harcarlar. Demek ki Cenab-ı Hak bize muhbitin diye bir özümüze güzel kişilik koyuyor. Onun için de dört madde sayıyor Yüce Rabbimiz. Kalbiniz yumuşak olsun, titresin. Olur ya, hayatta sizin arzunuza uymayan şeyler olur. Bazen tecelliler farklı olur. Musibetler olur. Umumi musibetler, ferdi musibetler. Bunlara karşı sabırlı olur. Sonra namaz, bütün kişilik özelliklerinde zikredilen bir husus. Mümin kişiliğin değişmeyen şartlarından birisi namaz. Evet, farklı ayetlerde mümin kişiliklerden bahsediliyor ama hepsinde farklı vasıflarda, hepsinde namaz muhakkak zikrediliyor. Sonra bir de infak veya zekat. Hiç ayrılmıyor. Namaz Rabbimizle olan bağımız, infak ve zekat da kullarla olan bağımızın ifadesi. Bir taraftan Rabbimize bağlıyız, ondan hiç kopmamalıyız. Evet, gönlünden de kopmamalıyız, emirlerinden de kopmamalıyız. Diğer taraftan da Allah'ın bütün mahlukatına bağlıyız. Evet, çünkü bütün mahlukatında bizim üzerimize hakkı var. Yani et yiyoruz, bize can veriyor işte kurban bayramında. Yani Eşrefoğlu Rumi'nin çok güzel bir şiiri var. Ey canına can isteyen, kurban olan candır sana diyor. Evet. Sen kendi canına bir can katmak istiyorsun ama sana can katmak isteyen de bir canını veriyor yani, değil mi? O da bir can taşıyor. O da bir can taşıyor. Küçük de olsa, büyük de olsa o da bir can taşıyor. Onun için de şu yaşadığımız dünyada eşyanın da, nebatatın da, cemadatın da insan üzerinde bir hakkı var. Onun için de o hakkın da bedelini ödemek durumunda insan. Evet. Dolayısıyla onlarla ilişkini koparmayacak. İnsanın üzerinde en çok hakkı kendisi gibi hemcinsler olan insan. İşte onlara da, mahrum olanlara, isteyenlere de bizim mallarımız üzerinde bir hak olduğunu ayet-i kerime bildiriyor. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah için harcarlar. Ve biz büyükbaş hayvanları da sizin için Allah'ın dininin işaretlerinden, yani kurbanlık olarak kıldık. Onlar da sizin için hayırı var. Şu halde onlar ayakları üzerine dururken üzerlerine Allah'ın ismini ananız. Allah'ın adını anarak. Kurban Allah'a tazimdir sadece. Kurban et dağıtmak değildir kıymetli kardeşler. Et dağıtmak kurbanın dışındaki zamanlardır. Ama kurbanın dışında zamanlarda da et dağıtılırken yine Allah'ın adı anılacak. Tabii burada bir latife yapayım değerli kardeşlerim. Burada bizzat belki kendisi kurban kesen arkadaşlar vardır yeri gelmişken. Tabii kurbanı keserken Allah'ın adını anın diyoruz. Bunun da tabii genel manada ne yapılıyor? Tekbir getiriliyor. Fakat bazen şunlarla karşılaşıyoruz. Geçen bir bizim şimdi Hüdayi Vakfı'nın hemen hemen belki 40 ülkede Türkiye dışında kurban faaliyetleri olacak. Onlara da katılır inşallah kardeşlerimiz, kimisi madden, kimisi hizmetten. Oradaki kardeşlere de bunu ifade ettim. Yani hayvanı yatırmışsınız yere, gözünü bağlamışsınız, diğer taraftan burnuna kan kokusu geliyor. Ben tek getireceğim diye sanki ıtriği hayata gelmiş yeniden. Böyle üç kere uzun uzun ıtriğinin makamıyla tekbir getiriyor. Hayvan da bekliyor böyle. Damarlarının şiştiğini görüyorsunuz, yazık. Nedir peki hocam, ne yapacağız? Tekbir birisi getirsin dışarıda. Ama elinde bıçak olan insan hayvan önüne geldiyse Bismillah, Allahu Ekber. Tekbir bu. Bismillah, Allahu Ekber. Hepsi bu kadar. Diğer taraftan birileri dışarıda tekbir getire dursunlar. Ama hakikaten bunu böyle maalesef değerli kardeşlerim, İslam'daki o ibadet ruhunu, Resulullah Efendimiz'in bu noktadaki merhamet tezahürlerini bilmediğimiz için çok zaman işin şeklinde kalıyoruz. Onun için Resulullah Efendimiz Hani fakih bir konuya temas ettim ayet arada ama Resulullah Efendimiz Allah her şeyde sizin üzerinize ihsanı yazmıştır. Yani güzelliği yazmıştır. Dolayısıyla kestiğiniz zaman da güzel kesin. Bıçağınızı güzelce sımsıkı bileyin. Yani böyle hani ağaç keser gibi gel git olmasın. Ya bir kere de kesin o çünkü can taşıyor, o da sizin gibi bir can taşıyor. Onun için bunu belki de bulunduğumuz yerlerde kurban kesen arkadaşlara da hatırlatmak lazım yani. Hayvan önündeyken kardeşim üç kere tekbir getirmene gerek yok uzun uzun. Tamam, Bismillahirrahmanirrahim, ya kesemen. Onun için Cenab-ı Hak burada hani yatırdığınız hayvanlara yani ayakları üzerinde dururken üzerlerine Allah'ın ismini anın, kurbanınızı kesin. Yan üstü yere düştüklerinde ise artık canı çıktığında onlardan hem kendiniz yiyin hem de ihtiyacını gizleyen, gizleyemeyen fakirlere yedirin. İşte bu hayvanları biz şükredesiniz diye sizin istifadenize verdik. Şöyle olsaydı fazla yani et yemek haram olsaydı tamamen bize, değil mi? Nefsimiz de çekseydi böyle bir şeyi, diğer hayvanatın yaptığı gibi onları etle besleniyorlar. Ama Cenab-ı Hak bunda bile şükredeceksiniz. Allah size başka bir canı nimet olarak veriyor. Evet. Sonra da işin bütün sırrı anlatılıyor. O da ne? O kestiğiniz hayvanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat ona sadece sizin takvanız ulaşır. Ne demek? Yani sizin, ya Rabbi senin emrine boyun eğdim. Can istiyorsan can, mal istiyorsan mal veriyorum ya Rabbi demen, teslimiyetin var ya, işte o takvadır. Evet, takvanız ulaşır. Sizi hidayete erdirdiğinden dolayı da Allah'ı büyük tanıyasınız diye o hayvanları böylece sizin istifadenize verdi Allah. Öyleyse ey Habibim, muhsinin dediğimiz güzel davrananları müjdele. Biraz önce muhbitin vardı. Allah'a boyun eğen insandı. Muhsinin de yaptığı her işi güzel yapan, daha doğrusu Allah Teala benim ne yaptığımı şu anda görüyor. Onun gördüğünü hissederek yapayım diye. İşte sadaka verirken mesela Rabbimiz sadakaları Allah alır diyor. Ya fakire vermiyorsunuz. Önce Allah'a veriyorsunuz. Yani Allah adına fakire veriyorsunuz değil mi? O da bu Rabbimden geldi diyor. Rabbi ise insana her şeyi en güzel veriyor. Onun için muhsinin de bu manaya geliyor. Güzel davrananları müjdele. Bu ayet-i kerime genel olarak bütün ibadetlerde iyi niyet ve ihlasın gerekliliğini ortaya koymaktadır. Anlaşılıyor ki ibadetlerimizde bizi Allah rızasına ulaştıracak olan temel unsur kalplerimizin takvası. Yani bu ibadetleri gösterişten uzak olarak sırf Allah rızası için yapma çabasıdır. Nitekim Hazreti Peygamber mübarek kelamlarında amellerin kıymeti ancak taşıdığı niyetlere göredir. Evet. Et dağıtmak için kurban kesmiyorsun, Allah'a tazim için kesiyorsun. Evet. Sonra da o eti ayrıca güzel dağıtacaksın ama. Hem güzel keseceksin, dağıtırken de eğer dağıtıyorsan, dağıtırken de böyle hani işe yaramayan yerlerinden çok böyle senin nefsinin arzu ettiği, şurasını yesem dediğin yeri anlatacaksın. Burada değerli kardeşlerim yine çok güzel bir menkıbe hatırıma geldi. Menkıbe derken yaşanmış bir olay. Dün de bir sohbette okumuştuk bunu. Bir grup zat böyle Lübnan dağlarında bir dergaha uğruyorlar. Bu dergahta da böyle herkesin dikkatini çeken bir delikanlı. Koşturuyor ama hizmette. Herkese hizmetler sunuyor, yüzü gülüyor vesaire. Herkes kıpta ediyor bu delikanlıya. Aradan diyor bu grup bir müddet sonra aradan birkaç sene geçiyor. Bu delikanlıyı farklı bir şehirde, pazarda görüyorlar. Ama çok perişan bir vaziyette. Perişan bir vaziyette. Böyle dikkatli bakmaya başlıyorlar. Delikanlı geliyor, hayrola niye bakıyorsun ki bana diyor. Ya siz bizim o Lübnan dağlarında gördüğümüz delikanlı değil misin? Evet evet ben tam oyum. Ama diyorlar sen o halde ne haldeydin orada? Bu perişanlığın ne böyle? Saçın başın dağılmış, adeta yüzünün şeyi kaybolmuş, nuru kaybolmuş. Sormayın diyor. Küçük bir edep hatası yüzünden. Ne yaptın ki? O güzel meclisten seni böyle sokaklara attılar. Diyor ki bir gün et dağıtıyordu. Sofrada et dağıtıyordum. Baktım ki diyor orada etin güzel bir yeri var. Onu kendime ayırdım diyor. Herkese eti dağıttıktan sonra da o güzel parçayı kendime ayırdım, onu yedim. İşte bu edep hatasından dolayı da diyor Allah beni böyle rezil etti. Yani burada değerli kardeşlerim bakın manevi hayat dediğimiz, tasavvuf dediğimiz, seri sülük dediğimiz terbiye yolunda insan nasıl inşa ediliyor? Yani yemeği dağıtırken bile bir başkasını öncelemek. Netice o da ettir, o da ettir ama onu da bir et kalmıştır. Ama yok, ben önce mümin kardeşimi düşünmek durumundayım. Onun için burada gerçekten niyet çok önemli. Herkesin niyeti ne ise eline geçecek olan da odur buyurmuştur. Hatta sadece et dağıtalım da değil. Önce Allah'ın bize emrettiğini, o kalbin hassasiyetini hatırlatacak bir şekilde Cenab-ı Hakk'ın emrine tam boyun eğmek. Ondan sonraki safhaların da her birini, bakın Cenab-ı Hak sonu ayet-i kerimenin muhsinin diye bitiriyor. Hepsini güzel yapmak yani. Namazı güzel kılmak, orucu güzel tutmak, zekatı güzel vermek, infakı güzel yapmak, ilişkileri güzel götürmek. Yani İslam her şeyin güzel olmasını istiyor ve Resulullah Efendimiz malum bunun imanın ve İslam'ın kemalini ihsan dediğimiz her şeyi güzelleştirmek olarak bize ifade ediyor. İşte tam burada kıymetli kardeşlerim şimdi muhterem Osman Nur Topbaş hocamızın bu ayki sohbeti gerçekten bize böyle nasıl bir ruh taşımamız gerektiğini ifade babında şöyle ifade ediliyor. Şeyh Sadi Hazretleri buyurur. Zengin fakat aynı zamanda hassiz, cimri bir adamın çocuğu hastalandı. Onun iyiliğini isteyenler dediler ki, ya bir hatim indir, yahut da bir kurban kes ki, hasta çocuğuna Cenab-ı Hak şifalar ihsan buyursun. Evet, ya bir hatim indir, ama zengin adam, bak fakir değil. Zengin adamın önüne iki tane şeyi konuyor. Ya hatim indir veya kurban kes. Ama adam da cimri. O cimri adam biraz düşündükten sonra dedi ki, Mustafa burada hazır zaten. Hemen hatim indirebilirim. Kurban kesmek işine gelince sürü çok uzakta. Niye? Kurban vermek istemiyor yani. Bir arif bu sözü işitti ve şöyle dedi. Hatim indirme işi bir dil işidir. Dilden çıkacaktır. Kurban parası olan altınsa cimrinin canının ortasından çıkar. Evet, ne kadar zordur cimri bir insandan. Ne olacak der yani? Bir hatim indiriveririm veya birisi indirtirim der. Yani şimdi hangi ibadetin ne zaman yapılacağı konusu bu bakımdan çok büyük bir önem arz ediyor kıymetli kardeşlerim. Bu konuyu biraz açacağım inşallah. Peki, yalnız ibadet neye yarar ki? İbadetin yanında kerem ve ihsan da lazımdır. Evet. Allah yolunda bir altın vermeleri lazım gelse, böyle insanların çamura batmış merkep gibi acizleşiyorlar. Ama Fatiha okumaya gelince 100 defa okurlar. Fatiha okumak kolay. Fatiha okumak kolay, dil ile okursun. Ama hani mal canın yongasıdır derler ya, ondan çıkıvermek, onu verebilmek zor kıymetli kardeşlerim. Onun için de dünya yatırımlarını harcarken son derece istekli ve cömert davranıp azıcık bir ukba yatırımında eli titremek yahut bedeni ibadetlerde gayretli olup da mali ibadetlerde ihmalkarlık göstermek iman zaafının alametidir. Şimdi tam burada gelince sofrada bir ayet-i kerime hemen hatırıma geldi kıymetli kardeşlerim. Hakikaten Cenab-ı Hak özellikle bazı ibadetlerin yerine getirilmemesinde, yeminlerin yerine getirilmemesinde bizlere hani kefaret olarak emrettiği ibadetler daha çok mali ibadetler. Bakın Allah Teala yine ayet-i kerimede buyuruluyor. Allah boş bulunarak ettiğiniz yeminlerle sizi sorumlu tutmaz. Yani ağzınızdan kaçıverdi bir yemin, ondan sorumlu tutmaz. Ama bile bile yaptığınız yeminlerden sizi sorumlu tutar. Bile bile yemin ediyorsunuz, bu yeminden sorumlusunuz. Bu durumda yeminin kefareti ailenize yedirdiğinizin orta hallesinden 10 yoksulu doyurmak. Cenab-ı Hak sıraya koyuyor bakın. Önce diyor bir yoksulları doyur. Madem bir suç işledin, senin kendi standartlarına göre, yani evde yediğinin mislini, aynısını, zengin ne yiyorsa ona göre verecek yani. Zengin evinde ne yiyorsa ona göre 10 fakiri doyuracak. Yani fakirin yediğinden değil, kendi yediğinden. Evet, bu da bakın incelik yani. Canım o fakir, o nasıl olsa buna bu yeter değil, yok. Suçu sen işlemişsin, kendi yediğinden vereceksin, kendi yediğinden. Ne olacak, o fakir zaten her gün bir tane şey yiyor, bir çorba içiyor. Onda 10 gün bir çorba versem olur mu? Olmaz. Sen her gün evinde ne yiyorsan, kaç çeşit yemek yiyorsan ondan vereceksin fakire de. Sonra yahut onları giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Bakın, hafifinden başlıyor. Yedirmek, giydirmek ve köle azat etmek. Kim bu imkanı bulamazsa o zaman onun kefareti 3 gün oruç tutmakta. Bak, oruç engeliye kaldı. Halbuki oruç ne kadar sevap değil mi? Oruç aslında Cenab-ı Allah, oruç benim içindir, onun mükafatını ben veririm diyor. Ama bir suç olarak, suç mevzu olunca o zaman o suçun cezası Allah'ın kullarına bir ikramda bulunmak. Suçu Allah'a karşı işledin ama kefaretini kullara ödeyeceksin. Evet. Kefaretini önce kullara ödeyeceksin. Onların gönlünü alacaksın. Onların duasını alacaksın. Ve böylece de suçun ödenmiş olacak. Şimdi burada gerçekten değerli kardeşlerim, Allah Teala'nın hani o merhametinin bütün kullara nasıl yansıdığını görüyoruz değil mi? Onun için de hani kurban bahsine burada geldiğimizde de Şeyh Sadi muhtemelen işte bu ayetlerin gönüllere düşen neşesiyle, ışığıyla insanları buraya yönlendiriyor. Evet diyor, yani hatip de indirebilirsin ama söz yanlış anlaşılmasın sakın. Hani bazen sözü farklı yerde anlıyor. Ne hatim küçülüyoruz, ne Fatiha'yı küçümsüyoruz, haşa. Ama her şey yerinde. Hatim okunacak zaman da var, Fatiha okunacak zaman da var. Ama bir de Allah için maldan, candan geçirecek zaman da var. Maldan, candan geçirecek zaman Fatiha okumakta geçmez. Evet. Fatiha okunacak zaman ayrıdır. Namazı okuyacaksın, sohbete başlarken okuyacaksın. Yolda giderken ellerini açacaksın, hiçbir şey yokken Allah'a iltica edeceksin. Fatiha dilinden düşmesin. Ama bir ceza verilecekse veya ondan sonra bir bela def edilecekse o zaman evet Fatiha'yı da oku, Allah'a iltica da et ama önce de bir kurban kes. Onun için büyükler belki sohbetin devamında var ama daha çok böyle umumi musibetler zamanında iki şeye çok önem veriyorlar. Bir istiğfara, bir de infaka. Bakın, hem istiğfar edin, büyük musibetler geldiğinde bu musibetler umumi musibetler olabilir. Zelzeleler olur, depremler olur, ekonomik krizler olur, siyasi krizler olur faraza. Hepsi birer musibettir. Böyle musibet zamanlarında bir istiğfar edin. Yani bizim bir hatamız var ki bu işler oldu diye. İkincisi de muhakkak infak edin. Müfessir Elmallı Hamdi Yazır Efendi, Maun suresinde bahsedilen فَوَيْنُ لِلْمُسَلِّينَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ O namaz kılanlara yazıklar olsun ki onlar namazlarında gafildirler. Ayetinin tefsirinde şöyle diyor. Kıldıkları birkaç vakit namaza aldanarak din ondan ibaretmiş gibi sair ibadet ve ubudiyet vazifelerini yapmayanlar da buna dahildir. Yani namazın kendisine kazandırması gereken kişilik özelliklerinden gafildir. O namaz kılana yazıklar olsun. Yani kulluğu sadece namazdan ibaret görüyor, diğer ibadetlerini yerine getirmiyor. Kur'an'da imandan sonra salih amellerin esası olmak üzere namaz ve zekat hep beraber zikrolunma gelmiştir. dindar geçinen bir takım kimseler vardır ki, namaz kılmakla bütün dini vazifelerini ifa ettiklerini zannederler. Halbuki bu çok büyük bir yanılgıdır. Zekat gibi diğer vazifelere ehemmiyet vermez, bundan kaçınırlar. Tabii kıymetli kardeşlerim, bu konular hep zaman zaman hatırlatılıyor bütün sohbetlerimizde. Hani bu konu gelmişken bir kere daha hatırlatmak isterim. Zekat böyle bizim kafamıza göre verilecek bir ibadet değildir. Nasıl ki verginin kağıt üzerinde bir hesabı varsa, değil mi? Bir maliyeciniz var, muhasibiniz var. Senin diyor şu evraklarına göre şu kadar vergi vermen lazım diyor. Ama zekat da bir hesapla yapılır. Birçok kardeşimize ben soruyorum zaman, zekat veriyor musun? Veriyorum hocam diyor. Nasıl veriyorsun diyor. İşte aklıma geldikçe diyor sağa sola veriyorum bir şeyler. O zekat olmaz. Alacak kağıdı kalemi güzelce böyle madde madde yazacak. Hangi mallardan zekat düşer? Ne kadar zekat düşer? Neyi zekatta matrahından düşebilirim? Aynen bir bilanço yapar gibi yani. Faturalar üzerinde işlem yapar gibi kalem kalem yazacak. Sonra benim şu kadar zekatım vardır diye ve bu her sene aynı günde yapılması gerekir. Niye? Aynen hani nasıl ki 31 Aralık'ta gelen fatura ile 1 Ocak'ta gelen faturanın ödeme zamanı farklıysa, çoğunuz esnafsınız bilirsiniz bu işi, zekatta her sene hesabı aynı günde yapılması gerekir kameri aya göre. Eğer miladi takvime göre ki şirketler daha çok bilanço usulü yapıyorlar, onlar yine tekrar çıkan zekata %3 ilave etmeliler. Niye? 33 senede bir sene kayboluyor çünkü. Anlaşıldı inşallah değil mi konu? 33 senede bir sene kameri seneyi yemiş oluyoruz. Evet. Yani 33 miladi senede 34 kameri sene olmuş oluyor. O bakımdan da bu şeyi hakikaten kardeşlerimiz hem belki buradaki cemaatimiz biliyordur ama bilemeyen kardeşlere oturup güzelce anlatmak lazım. Ben birçok kardeşimizle erbabı ticaret, hani çok fazla hassasiyet olmayan insanlarla biraz konuşunca ya hocam ne diyorsunuz siz diyorlar. Biz böyle bir ibadet bilmiyoruz ki. Ama diyorum ki ben de onlara biz hukukçuyuz diyorum. Kanunu bilmemek mazeret değildir. Evet. Hukukta böyle bir temel kaide vardır. Kanunu bilmemek mazeret değildir. Şeriatı bilmemek de mazeret değildir. Bilmiyorum olmaz yani. Öğreneceksin yani. Dünya hayatı için lüzumlu olan her şeyi öğreniyorsak, ahiret hayatımız için lüzumlu olan her şeyi de öğrenmek durumundayız. Farzı, vacibi, sünneti hayatımızın her alanında. Evleniyorsak aile hayatının farzını, vacibini öğreneceğiz. Ticaret yapıyorsak ticaretin farzını, vacibini, haramını öğreneceksiniz. İbadet yapıyorsak başka ibadetler, onun da farzı, vacibi, müstahabı, müfsidi, bütün bunları bilmek durumunda herkes öğrenecek. O bakımdan da Kur'an-ı Kerim'de tekrar konuyu biraz farklı mecraya doğraktı ama bunu da hatırlatmakta fayda var. Kur'an-ı Kerim'de evet namaz ve zekat hep beraber zikrolunmuştur. Dindar geçinen bir takım kimseler vardır ki namaz kılmakla bütün dini vazifelerini ifa ettiklerini zannederek yanılırlar. Zekat gibi diğer vazifelere ehemmiyet vermez ve bundan kaçınırlar maalesef. Allah için istemekten hoşlanır da Allah için cüzi bir şey vermekten, Allah'ın kullarına yardım etmekten, Allah'ın emirlerinin ifası için lazım gelen masraflara güçleri yettiği kadar iştirak etmekten uzak dururlar. Dolayısıyla imkanı olduğu halde Allah yolunda yeterince cömert davranmayan bir kul esasında diğer ibadetlerin de mana ve ruhundan uzak kalmış demektir. Onun için Cenab-ı Hak nerede bizden nasıl bir fedakarlık istiyorsa onu muhakkak yerine getirmek durumundayız. Dinen zengin sayılan, şartlarını haiz olan her Müslüman vacip hükmünde olan bir kurbanla mükelleftir. Evet. Tıpkı zekat, hac, sadaka gibi bir yönüyle de bu kurban mali bir ibadettir. Durumu müsait olan bir Müslümanın mali ibadetlerde cimrilik göstermesi de asla tasvip edilemez. Hele de günümüzdeki gibi ümmetin muhtaç ve muzdariplerinin sesli ve sessiz feryatları arşı titretirken. Asr-ı Saadet'te Kurban Bayramı yaklaştığı sırada Bedevilerden ihtiyaç içinde bir topluluk Medine-i Münevvere'ye gelmişti. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz o sene kurban etlerinin 3 günden fazla saklanmayıp dağıtılmasını emretti. Bakın Peygamberimizin böyle bir tatbikatı var. Çünkü o sene çok fakirlik varmış etrafta. Hani genelde hep belki işte kurban yaklaşınca veya kurban bayramı sabahı yine hocalarımız söyleyecektir, ne diyeceklerdir? İşte 1/3'ünü kendinize ayırabilirsiniz, 1/3'ünü eşe dosta dağıtırsınız diye söyleyeceklerdir. Ama Peygamber Efendimiz demek ki o kıtlık senesinde demiş ki bu kurban etinden 3 gün kendiniz yiyebilirsiniz o kadar. Geri kalanı hep dağıtacaksınız. Ertesi sene olunca bir sahabi Resulullah Efendimiz diyor ya geçen sene 3 günden fazla kurban etini tutmayın buyurmuştu. Peki bu sene ne yapacağız diyor. Hemen dağıtmalıyız. Sonra diğer bir rivayete göre hemen sahabelere gidiyorlar. Sahabeler diyorlar ki Allah Resulü'nün geçen sene böyle bir uygulaması umumi kıtlıktan dolayıydı. Ama bu sene o kıtlık yok. Kurban etlerinden kendinize ayırabilirsiniz. Belki bunu şunun için de kıymetli kardeşlerim bu nebevi hatırlatmayı şunun için de söylüyorum. Elbet Türkiye'mizde de belki bu manada bir takım sıkıntıda olan çok insan var. Veya diğer İslam coğrafyasında sıkıntıda olan çok insan var. Dolayısıyla o zaman biraz kendi isteklerimizden fedakarlık etmek durumundayız. Allah Teala'nın adına kesildiği için teberrüken içinden bir şey almak, yemek o ayrı bir şeydir yani. Cenab-ı Hakk'ın ikramı olarak görmek ama yani kurbanlarımızı, kestiğimiz kurbanları kendi adımıza bir es-sıtuku yapmak olarak düşünmemeliyiz asla. Hele hele böyle biraz daha iktisadi sıkıntıların olduğu bir zamanlarda. Hatta tam tersine iktisadi krizleri olduğunda imkanı olanlar hemen kurban kesip bu krizlerin dağılması için Cenab-ı Hakk'a iltica etmeli. Yani ekonomik sıkıntı varken esas biz cömert davranmalıyız. Bahane bulmamalıyız yani ona. Çünkü öyle bir sıkıntıdan yine Cenab-ı Hakk'a iltica ederek olanı bile vermek suretiyle o genişliği Cenab-ı Hak'tan isteyebiliriz değerli kardeşlerim. Devam ediyor sonra, daha sonra maddi imkanlar artınca bu mecburiyeti kaldırdı sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat Müslümanların birbirleriyle yardımlaşmasını ve fakirleri gözetmesini de teşvik ettiler. Hadis Müslim'in kurban bahsinde, Ebu Davud'un yine kurban bahsinde geçiyor. Evet günümüzde İslam alemine de maalesef benzeri bir fakr-ı zaruret manzarası hakim. Açlığın ve bin bir türlü mahrumiyetin pençesinde ölümle burun buruna gelmiş zulüm altında inleyen nice kardeşlerimiz var. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail bana komşuya iyilik etmeyi o kadar çok tavsiye etti ki neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim. Düşünmeliyiz ki bugün ulaşım ve haberleşme imkanlarının çoğalması neticesinde adeta dünya küçüldü, uzaklar yakın oldu. Dünyanın öbür ucunda da olsa ulaşabildiğimiz bütün din kardeşlerimizle adeta komşu olduk. Evet. Komşu ne demek? Kendisinden haber aldığın, sesini duyduğun insan demek. Dünyanın neresinde ne varsa bugün anında görüyoruz. Aç insanı da görüyoruz, susuz insanı da görüyoruz. Üzerine bomba düşen insanı da görüyoruz. Anında görüyoruz hem. Yani belki bu aletler olmadığı zaman biraz bir felaketi görmek için evimizden çıkıp sokağın sonuna kadar yürümek gerekiyordu. Şimdi evimizden çıkmaya gerek yok. Otobüste, minibüste, o arabamızda dahi anında dünyada ne olup bittiğini görüyoruz. Öyleyse olup bitene göre biz de kendimize göre bir tavır almak durumundayız. Yine Şeyh Sadi'nin bir sözü naklediliyor burada. Diyor ki Şeyh Sadi Hazretleri, çok hayır işledim diye sakın övünme. Bahçıvanın padişaha takdim ettiği meyve yine padişahın bahçesindendir. Yani padişahın bir bahçesi var. Orada ücretle çalışan bir bahçıvanı var. Bahçıvanın da böyle keyfi geliyor bir gün. Bahçeden güzel bir meyve alıp götürüyor padişaha. Padişahım diyor, sana meyve getirdim. İyi getirdin de meyvenin sahibi benim yani. Sen sadece getirdin o kadar. Meyvenin sahibi benim zahiren. Tabii sahibi Allah. Ama netice bahçe bana ait şu dünya hayatında. Onun için tabii bu İslam büyükleri, Şeyh Sadi olsun, Hafız Şiraz olsun, Hazreti Mevlana olsun, diğer büyük Allah dostları, Abdülkadir Geylani ile Şah-ı Nakşibendler olsun, bunlar hepsini Cenab-ı Hak gerçekten o hikmet diliyle konuşturuyor. Bir söz söylediği zaman, aa diyorsun işte bu söz tam da yerine buldu gerçekten. Mücerret manaları böyle müşahhas ifadelerle ifade ediyorlar. Onun için Rabbimizin mülkünde yaşıyor, yine O'nun nimetleriyle rızıklanıyoruz. O zaman bir şey veriyorsak bir yere, kendimiz bir şey yaratmıyoruz. Evet, Hakk'ın bize açtığı bahçeden bir meyve koparıp veriyoruz, hepsi o kadar yani. Allah'ın bize verdiğinden. Zaten de onun için de وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ buyurur hep infak ayetlerinde. Bizim kendilerine verdiklerimizden infak ederler. Önce Allah kendisinin bize verdiğini hatırlatıyor. Bak ben veriyorum kulum sana bunu, sen onun içinden veriyorsun bir şey. Evet, ben veriyorum, sen benim verdiğimden bir şey veriyorsun. Kendinden bir şey vermiyorsun. Rızkı biz yaratmıyoruz kıymetli kardeşlerim. Rızkı biz topluyoruz sadece. Elmayı biz yaratmıyoruz. Şeftaliyi biz yaratmıyoruz. Karpuzu biz yaratmıyoruz. Attığınız tohumu büyüten Cenab-ı Hak yani. Onun yarattığı güneşle büyüyor. Onun yeryüzüne indirdiği suyla sulanıyor. E hocam ben de su veriyorum. Senin verdiğin suyu da Allah yaratıyor yani. Suyu da sen yaratmıyorsun ki. Onun yarattığı suyu kanal açıp yürütüyorsun sadece. Öyleyse sen kul olarak bir şey yaratmıyorsun yani. Sadece yaratılanları topluyorsun sonunda. Bu bakımdan çok değerli kardeşlerim, Hazreti Sadi'nin söylediği çok hayır işledim diye övünme, bahçıvanın padişaha takdim ettiği meyve yine padişahın bahçesindendir. Rabbimizin mülkünde yaşıyor, yine onun nimetleriyle rızıklanıyoruz. Mevlana Hazretleri çok güzel bir söz söylüyor yine. Irmak kıyısında oturup da bir bardak suyu esirgeyen, o koskoca ırmağı görmeyen kör biridir diyor. Yani ırmağın kenarında oturuyorsun da oradan bir bardak su doldurup vermiyorsun kimseye. Sen adeta ırmağı görmeyen bir koca körsün diyor yani. Ancak kör görmez onu yani. Tabii buradaki körü takdir manasına söylemiyor Hazreti yani. Yanlış anlaşılmasın söz. Allah için maddi imkanlarından hiçbir fedakarlıkta bulunmayan, cimrilik ederek parayla imtihanda sınıfta kalan bir Müslüman evvela kendine şunu sormalı. Kimin malını kimden esirgiyorsun? Evet. Soru bu. Zira el mülkü lillah, mülk Allah'ındır. İnsanların malikiyet sahipliği ise günümüzde yeni icat edilen bir nevi devre mülk mesabesindedir. İşte bir miktar onlar nasipleneceksin. Sonra eşyanı bile almadan içinden çıkıp gideceksin yani. Öyle değil mi? Şu dünyada kim ne götürüyor ki öbür aleme? En sevdiğimiz şeyleri bırakıp gidiyoruz yani. En lüks arabanı da bırakıp gidiyorsun. En güzel evini, mobilyalarını da bırakıp gidiyorsun. Aman birisi üzerine bir toz bile düşürmesin dediğin en kıymetli elbiselerini. Aman böyle kasalarda sakladığın çeyizlerini, altınlarını, gümüşlerini kimse götürmüyor bir tarafı. İstediğin kadar biriktir, yığ, dağlar boyu da yığsan içinden bir tanesini bile götüremiyorsun öbür tarafa. Demek ki bizim değil. Hani biz dilini konuşalım. Hiçbir şey mülk olarak bizim değil. Bizim değil. Onun için de şair diyor ki sanma ey hace sim üzeri isterler yevme yenfe'u da kalbi selim isterler. Ey efendi ahirete vardığında ne kadar altının var, ne kadar gümüşün var diye sana bir şey sormazlar. Senden bir kalbi selim isterler. Getir bakalım kalbini derler. Yaşadığın 80 sene o kalbin kimin için attı? Evet. Onun için hani sohbetimizin başında Cenab-ı Hak vecilet kulubuhum. Allah anıldığı zaman onların kalpleri titrer diyor. Evet titreyen kalpler sonunda selim kalp haline geliyor. Kalp titredikçe, infak için titredikçe, hizmet için titredikçe Allah'ı zikrede, zikrede, ede, ede, titredikçe de artık selim hale geliyor. Ne demek selim hale gelmesi? yanlışlıklardan korunuyor, temizleniyor. Temizleniyor. Onda çok farklı tecelliler oluyor ve o bakımdan da Allah Teala o kalbe ayrı bir değer veriyor. Yunus Emre bu hakikate ne kadar güzel ifade eder. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi, mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen o yalan. Evet. Nasıl ki bir veznedarın kendisine emanet edilen varlığa gönlünü kaptırıp da onu canının istediği gibi kullanması söz konusu olmazsa, mümin de kendisine takdir edilmiş bulunan mülkü onun hakiki sahibinin rızası istikametinde kullanmakla mükelleftir. Yani bizler, bu cümle çok önemli, bu dünyaya sahip olmaya değil, şahit olmaya geldik. Evet, bu dünyaya sahip olmaya değil, şahit olmaya. Ne demek hocam şahit olmak? Yani model olmak. Hac suresinin sonunda Rabbimiz وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Siz Peygamber'e bakarak bir hayat yaşayın. Peygamber sizin modeliniz olsun. Ona baka baka yaşayın. İnsanlar da size baksınlar, yaşasınlar. Peki şimdi insanlar Müslümanlara bakıyor mu? Evet, peki burada bir öz eleştiri diyorlar ya. Bir öz eleştiri yapalım yani. Hakikaten değerli kardeşlerim, ya ve son yıllarda Müslümanlar olarak bir itibar kaybı yaşadık. Evet, zaman zaman dile düşüyoruz. Ya Müslümanlık bu mu deniyor, değil mi? Veya muhtelif camialar, gruplar itibar kaybı yaşadı. Ya biz bunları güzel biliyorduk ya ama itibarlarımızı kayboluyor. Onun için bir büyük Allah dostu İbrahim Düsuki Hazretleri evlatlarına şöyle bir tembihte bulunuyor. Aman evlatlarım diyor. Aman evlatlarım, benim yoluma söz getirmeyin sakın. Benimle yoldaş olduysanız, benimle bu yolu yürüyorsanız, benimle manevi yolda arkadaş olduysanız, kardeş olduysanız, benim yoluma söz söyletmeyin, yaşayışınıza dikkat edin. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde, değerli kardeşlerim, daha doğrusu cümleyi şöyle kurayım. Önce Resulullah Efendimiz böyle söylediği için, herhalde İbrahim Düsuki böyle söylüyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabesine diyor ki, ashabım, sakın benden sonra benim size gösterdiğim yoldan çıkarak, yanlış şeyler yaparak Rabbimin huzurunda beni mahcup etmeyin diyor. Ben Rabbimin huzurunda sizin güzelliğine şahitlik edeceğim. Benim ümmetim budur ya Rabbi diyeceğim. Ama siz onun hakkını yerine getirmeyerek, yani benim size öğrettiğim güzel yoldan çıkmak suretiyle Rabbimin huzurunda beni mahcup etmeyin, ben mahcup olmayayım. Yani onun için hani bir şairimizin, bir yine büyük Allah dostunun güzel bir şeyi var. İstikamet sahibi ol, Resulü Kibriya'yı incitme diyor. Yani yaptığımız İslam dışı her davranış Allah Resulü'nü incitiyor. O bakımdan Müslüman olmak çok büyük bir şeref. Ama çok önemli bir sorumluluk. Ben hem Müslümanım diyeceğiz hem de hevamıza, keyfimize göre yaşayacağız. Böyle bir Müslümanlık olmuyor. Müslümanlık teslim olma. Niye teslim olacağız hocam? İslam kelimesi selametten geliyor, sulhtan geliyor, teslim olmaktan geliyor. Niye teslim olacağız? Nefsimizden sıyrılıp, evet, kibrimizden, gururumuzdan sıyrılıp Allah'ın emrine teslim olacağız. Resulullah'ın sünnetine teslim olacağız. Gayret edeceğiz kıymetli kardeşlerim. İnsanız, elbette ki hatalarımız olacak. Ama bu hatalarda ısrar etmeyeceğiz. Çünkü ayet-i kerimede وَلَمْ يُسْرُوا عَلٰى مَا فَعَلُوا. Onlar yaptıklarında ısrarcı olmazlar. Zaman zaman ayakları kayabilir, dilleri kayabilir, gözleri kayabilir ama kaydığını fark eder Müslüman. Ya gözüm kaydı, affet ya Rabbi, bir daha yapmayayım. Dilim kaydı, affet ya Rabbi. Kaydımın farkındayım. Dilimin kaydının farkındayım, gözümün kaydının farkındayım. Evet, yani omurgamın böyle oynadığının farkındayım yani. İstikametimin kaydığının farkındayım. Önemli olan insanın kendisinin farkında olması. Yani itiraf dediğimiz bu işte. Hani Adem Aleyhisselam cennette ilk sözü bugün bir konuda geçti yine. İstiğfar cennetten inen ilk söz demiştim sohbette. İstiğfar sözü cennette başladı. Allah Teala İblis'e niye Adem'e secde etmiyorsun dedi. İblis mazeretler uydurmaya başladı. Adem Aleyhisselam'a niye o meyveden yedin dedi. Adem Aleyhisselam, ya Rabbi haksızlık yaptım, affet beni dedi. Şeytan bizi aldattı da, kandırdı da ondan oldu bu iş. Kimseye suç atmadı yani. Değil mi? Yanlış yaptık ya Rabbi dedi. Öyle olunca da Allah onları affetti. Ama iblis mazeretler uydurduğu için, hatasına gerekçeler bulduğu için, mantık yürüttüğü için ebedi lanete düştü. Onun için de kıymetli kardeşlerim, hakikaten biz dünyaya şahit olmaya geldik. Neyin şahitliği? Müslümanlığın şahidi. İnsanlar bize bakacaklar ve ona göre de ya insan böyle yaşamalı işte. Müminlik budur, Müslümanlık budur diyecekler ve o şekilde de biz yeryüzünde insanlar için bir model olacağız. Ne yazık ki bugün koca bir ümmet olarak insanlığın önünde bir model ümmet değiliz. Evet, bu ümmete özenilmiyor çok. Tam tersine bu ümmet başkalarına özeniyor. Halbuki Fatiha'da Cenab-ı Hak اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ Biz bunu her gün söylüyoruz. Ya Rabbi bizi sırat-ı müstakime hidayet eyle. Kim sırat-ı müstakim? Sırat-ı lezîne en'amte aleyhim. Kendilerine nimet verdiğin nebilerin, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin yolu. Biz bunu istiyoruz ama arkasından hemen ne diyoruz? Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Aman ya Rabbi, üzerlerine gadab inmişlerin, yoldan çıkmışların yolunda biz olmayalım. Ama şimdi üzerlerine gadab inenlerin adeta bizim idolümüz oluyor. Yani bazen bakıyorum, aman çocuklarımıza o noktada dikkatli olalım kardeşler yani. Yazın bakıyorum ki yavrularımız farkında değiller belki. Güzel tişörtlerle geliyorlar böyle. Camilere gelmeleri ne güzel mutluluk. Ama önümüzdeki safta bir bakıyorsunuz, bilmem hiç böyle hani İslam'la hiç alakası olmayan, hatta İslam'a düşman olan bir takım insanların isimleri var çocuklarımızın sırtında. Ne yapıyoruz yani? Neyi model alıyoruz? Bizim çocuklarımızın sırtlarına yazacağımız başka güzel isimler yok mu yani? Bin yıllık tarihimizde kahramanlarımız yok mu yani? Allah dostlarımız yok mu yani? Onlar olsun bizim çocuklarımızın. Hiçbir gayrimüslimin çocuğunun sırtında Ebu Bekir, Ömer, Osman ismi var mı yani? Niye? Ya onlar kendi isimlerini koyuyorlar. E niye efendim? Bunlar satılıyor. Müslümanlar şuurlu olsa kimse yapamaz onu işte. Bunu almaz derler. Şuurlu Müslümanlar almayınca da kimse bir daha o tişörtleri yapmaz kıymetli kardeşlerim. Haksız rekabet yapmıyorum inşallah değil mi? Yani hani öyle bir şey de var. Yani birisi kalkıp hocam haksız rekabet yapıyorsun falan demesin kimse. Öyle bir şeyim yok. Gerçekten farkına varmıyoruz kıymetli kardeşlerim. Önünüzdeki böyle kıyamda bakıyorsunuz. Bazen büyüklerin de hatta yani sırtlarında. Ya benim sırtımda ne yazıyor? Önümde ne yazıyor? Farkında değil çocuk yani. Tişörtünde bakıyorsun bir hanım kızımızın bir söz var. Bilse manasını utanır yani o tişörtü giymekten. Gerçekten yani utanır. Görmüş orada, almış mağazada. Ama o tişörtte ne yazıldığının farkında değil. Onun için Cenab-ı Hak hepimize İslam'ı şuurlu bir şekilde yaşamayı nasip eylesin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ehlihi ve sahbihi ecmain. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.